Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 42.
Hiram sofrayı düzmüş, sinsi sinsi gülüyor, Mora Romantika, ey aşk, sen her şeye kadirsin. İlahi Hiram, git başımdan. Hay Allah, ben bu hallere düşecek adam mıydım? Sayılı zaman çabuk geçer, diyor. O varsayımın her zaman geçerli olmadığını sen de biliyorsun. Einstein'ın en popüler kuramı, ne diyebilirim? Hiç değilse bir haftalık bir rapor alamaz mıydın? İlk atacağın adımları senin görmeni isterdim. Bunu yapamam sevgilim, beni anlamaya çalış, olmaz mı? Hem biz uzakta da olsak birbirimize yaslanmasını öğrenmek zorundayız. Sen çok güçlü bir kızsın. Bilmiyorum, emin değilim. Şimdilik bildiğim tek şey seni çok seviyor olmam. Bunu hiç utanmadan söyleyebiliyorum ve bağıra bağıra söyleyebileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ama o gün gelecek mi? Hiç kuşkun olmasın. Bir dahaki sefere seni yanında götürmeye geleceğim. Şimdi yalnız bunu düşün. Seni her fırsatta telefonla arayacağım, mektup yazacağım. Yılbaşına kadar çok var. Ama ben de sana söz veriyorum, seni ayakta karşılayacağım bir dahaki sefere. İlhan kapıdan çıkarken gözlerinin ıslaklığını sorgulamak istemiyor artık Sevin. Zeynel otomobili Atatürk Havaalanı'nın dış hatlar bölümünün önünde durdurdu. Hemen yerinden fırlayarak koştu, arka kapıyı açtı. Arabadan önce gece mavisi şık bir yazlık takım elbise giymiş olan Cahit indi. İclal'in elinden tutarak inmesine yardım etti. İclal'in sırtında da hemen hemen aynı renkte resmi görünümlü bir giysi vardı. Ama kocaman küpeleri, bilezikleri, rengarenk süslemeleri, takıları, güzel göğüslerini neredeyse açıkta bırakan açık yakalı gök mavisi ipek bluzu, adam akıllı kısa eteğiyle çarpıcı, baştan çıkarıcı bir havası vardı. Bülent Bey, Zeynel'in yanındaki koltukta oturuyordu. İlk kez Cahit Bey'in yokluğunda holdingin sorumluluğunu, Nüket'le birlikte tabii ama Nüket'in rolünün göstermelik olduğunu herkes biliyordu, hemen hemen tek başına yükleneceğinin bilinci içinde. Önceden olduğu gibi otomobil durur durmaz hemen fırlamadığı yerinden. Ağırbaşlı bir genel müdür havasıyla indi arabadan. Cahit'in yanı başında durup bekledi. Zeynel'i çağırdığı hamalın valizleri tekerlekli sürücüye yerleştirmesine yardım ederken Cahit yardımcısına son emirleri veriyordu. Aman yüklemelerde gecikme olmasın. Anlaşılan Saddam'ın avamları sabırsızlanıyor. Konsolos bayağı diklendi. Bizi yolcu ettikten sonra Çerkezköy'e de bir uğra. Üretim ne durumda bir bak. Ha, rafinerideki durumu da öğren. Öğren bakalım, bizim tırlara yüklendikten sonra kaybolan jeneratör konusu ne olmuş? Şantiye şefi geçen gün telefonda, şoförler jeneratör diyorlar ama tarihlerine göre bambaşka bir şey olmalı, dedi. Bu iş canımı sıkıyor. Sonra yatırım bankasının verilecek senetleri artık Nüket Hanım'la birlikte imzalarsınız. Bülent Bey, siz merak etmeyin, hepsinin notunu aldım, diyordu ama Cahit aklına gelenleri sıralamaya devam ediyordu. Biz perşembeye döneriz herhalde. Ha, Sevin'e hastaneye her gün bir sepet gül göndermeyi unutmasınlar. Siz merak etmeyin. Polis kontrolünden geçtikleri sırada uçağın kalkışı için son anonslar yapılıyordu. Birinci mevkide onlardan başka sadece birkaç yolcu vardı. Uçağın motoru çalışmaya başlayınca İjnal korkmuş gibi Cahit'in bileğine yapıştı. Ama onun yan tarafta oturanları göz ucuyla süzerek çekingen bir tavır takındığını fark ederek ''Ne yapayım elimde değil'' dedi. ''Uçak havalanırken korkuyorum ama sen bana bir şey olmasına izin vermezsin.'' Cahit güldü bu kez. Konuşmaya başladıkları için yandakilerin yabancı olduklarını anlayıp rahatlamıştı. ''Bu korku hiç fena değil.'' dedi. Az sonra uçak pistte ilerlemeye başlayınca İclal bileğinin üstünden sıkı sıkı kavradığı Cahit'in elini oturunca iyice açılmış bulunan bacağının üzerine koydu. Bana bir şey söylemiştin, hatırladın mı? Dedi. Hani ben sana hep efendim efendim diyordum da bana başka şey söyle demiştin. Hatırlamaz olur muyum? Sana artık sevgilim diyebilir miyim? Bunu ne zaman söyleyeceğini ben saptarım demiştim yanılmıyorsam. Vakit gelmedi mi daha? Cahit sağını solunu kolladı. Yandakiler birbirleriyle konuşuyorlardı. Hostesler arkadakilere nasıl kemer bağlanacağını gösteriyordu. İzal'in bacağının üstündeki elini hızla yukarıya doğru kaydırarak acımasız bir çimcik attı uyluğunun kıllı bölgesine. İclal, bağırmamak için kendini zor tuttu. İlhan, Mardin'deki şantiyenin ihtiyacı için yurt dışından getirilen malzeme ve makinelerin gümrükten çekilmesi sırasında İstanbul'a geldiğinde, Cahit'in götürmüş olduğu lokantada ablasıyla veda yemeği yiyordu. Masaları Cahit'e her zaman ayrılan masa değildi. Nüket özellikle deniz kenarında oturmak istemişti. Mehtap yoktu ama gökyüzünde yıldızlar bir şehrain izlemi uyandıracak kadar ışıl ışıl her tarafı aydınlatmaya yetiyordu. Masaları patronun özel olarak gönderdiği çiçeklerle, her türlü deniz ürünü, bol yeşillik ve Nüket'in sevdiği şarabın soğutulduğu buz kovasıyla süslenmişti. Nüket kadehini kaldırdı. Bu gelişinden ben pek bir şey anlamadım ama umarım senin için sıkıcı bir tatil olmamıştır. Olduysa da kabahat senin. Hadi iyi yolculuklar. Allah tekrarını nasip etsin. Babam böyle derdi, anımsar mısın? İlhan da kaldırdı kadehini. Seni gördüm. Seninle beraber oldum. Nefis yemekler yedim. Daha ne isterim? Hadi senin sağlığına, mutluluğuna içelim. Şaraplarını yudumladılar. Nüket, Sevin'in iyileşmekte olduğuna çok sevindim, inan ki dedi. O kıza başından beri düşmanlık beslemedim. Hatta senin bu kadar ilgilendiğini gördükten sonra adeta kanım kaynadı. Sağ ol abla, ileride daha yakından tanıdığında daha da çok seveceksin. Tahmin ediyorum ama şunu unutma, henüz ne büyük güçlüklerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ben bile bilmiyorum. Gülmeye çalıştı İlhan. Aç, açıkta kalacak değiliz ya, ne derler, iki gönül bir olunca. Nüket onu dinlemiyor gibiydi. Sigarasını yakmış, dumanın gittiği yolu izliyordu. Sonra birden, Sevin konusunda dedi, seni iyi tanımayan kötü niyetli kişiler kim bilir neler düşünür. İlhan şaşırarak baktı ablasına. Nasıl? Anlamadım. Cahit'in Sevin'le evlenmek istemediğini sanırım bu evliliği en çok isteyen, organize eden büyük hanım dahil bilmeyen yok. Bu zavallı kızın geçirdiği o korkunç kazadan önce de biliniyordu ama kimsenin o zaman bu konuda spekülasyon yapmaya cesareti yoktu. İlhan hala bir şey anlayabilmiş değildi. Nüket sürdürüyordu konuşmasını. O kazadan sonra Sevin'in iyileşmesine herkes mucize gözüyle bakıyordu. Bu durumda nişanın er geç bozulabileceğini düşünenler arasında Sevin'in yerini almak için bir yarışın başlamış olması doğal. Hayret, bokunda boncuk mu var bu adamın? Nüket biraz bozuldu. Öyle deme, genç, yakışıklı, zengin, üstelik kadınları memnun etmesini çok iyi bilir. İlhan başını önüne eğdi. Affedersin dedi, seni düşünmemiştim. Peki bu yarışta kimler vardı? Senin tanıdıkların içinde başta İclal. Ya sen? Ben bu yarışı 2 yıl önce yitirdim bile bile. Ama onu seviyorsun değil mi? Nüket başını önüne eğdi. Peki benim işim ne bu yarışta? Cahit Sevin'den ayrılsa bile büyük hanımın bütün yakınlarını yitirmiş olan sevgili yeğeni Sevin'le Metin'i orta yerde bırakacağı düşünülemez değil mi? Herhalde. Uzun vadeli düşünen bir insan, Sevin'le onun en fazla ilgiye muhtaç olduğu bir sırada yakınlık kurmayı düşünür. İlhan'ın yüzü kıpkırmızı kesildi. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirler abla? Nüket gülümsedi. Bizim toplumumuzu daha iyi anlaman için söylüyorum bunu. Maksadım gider ayak seni üzmek değil. Seni sadece, özellikle de Sevin'in iyileşmesi olasılığının belirdiği şu günlerde ne gibi dedikodular çıkarılabileceği konusunda uyarmak istedim. İlhan kadehini başına kaldırıp bitirdi. Yeter abla dedi. Ne olursun sus. Boğulacağım neredeyse. Senden bir tek söz bekliyorum dedi Nüket. Yüreğini dinle ve doğru söyle. Bu kız da ağabeyisinin en yakın arkadaşı olduğun için, ona karşı bir takım ödevlerin olduğunu düşünerek ya da salt acıdığın için değil, gerçekten sevdiğin için ilgilendiğini söyleyebilir misin bana? Evet. Emin misin? Başlangıçta belki söylediğin şeyler etkili olmuştur ama şimdi öyle değil. Duyduğun bu yakınlıkta, Mardin'de, o küçük beldede, aylardan beri yapayalnız yaşamanın da etkisi yok mu? Evet, başlangıçta, özellikle İstanbul'a ilk gelişimde bu nedenle olmadık ilişkilere girdim. Ama Sevin için hiçbir zaman böyle bir etki söz konusu olmadı. Öğrenmek istediğim buydu, dedi Nüket. Şimdi gönül rahatlığıyla savunabilirim seni ve Sevin'i. Kime karşı? Başta büyük hanım olmak üzere Cahit'e, yani önce dost sayılanlara, sonra bilinen bilinmeyen düşmanlarınıza karşı. Ablanın gücünü küçümseme. Güldü İlhan, sen benim aslan ablamsın. Hadi mutluluğunuza içelim bu kez. Kadehlerini kaldırdılar. Nüket kadehini masaya bırakırken gülmeye başladı. Biliyor musun, birden aklıma ne geldi? Büyük hanım şirketteki hisselerinden bir kısmını Sevin'e devredecek olursa, yarın öbür gün bakmışsın, seninle ikimiz şirkette Cahit'e karşı %51 çoğunluğu ele geçirip onu yönetimden uzaklaştırmışız. İlhan şaşırarak baktı ablasına. Böyle bir şeyi ciddi olarak düşünmüş olamazsın. Dalgınca gülümsedi Nüket. Keşke senin kadar saf, senin kadar art niyetsiz bir insan olarak kalabilseydim bu toplumda. Kız Kulesi'nden Boğaz Köprüsü'ne doğru ilerleyen ışıklar, içinde bir yolcu gemisinin uskuru, pırıltılı yakamozlar yaratıyordu küçücük dalgaların üstünde. İcler'le Cahit'i Frankfurt Havaalanı'nda 450 SL E Mercedes model otomobiliyle bizzat Herr Ludwig karşıladı. Yapış Holding'in Frankfurt temsilcisini de geçerken uğrayıp almıştı yanına. Fuat çok iyi Almanca biliyordu. Kendisi de eski bir devlet memuru olduğu ve emekliye ayrılmasından önce 4-5 yıl başkonsoloslukta danışman olarak çalıştığı için Alman makamlarıyla iyi ilişkiler kurmayı becermişti. Başka yeteneği de yoktu. Ancak holdingde çalışan büyüklü küçüklü herkesin yurt dışındaki işlerinin izlenmesi, getirilmesi gereken ilaç ve gereçlerin sağlanması, uzman hekimlerle ilişki kurulup randevu ayarlanması, hastanelerde yer ayırtılması, otomobil, fritöz ya da tıraş makinesi parçalarının aranıp bulunup gönderilmesi, şirketin üst düzey yöneticilerinin otel ve uçak rezervasyonlarının yapılması, karşılanıp uğurlanmaları, akşamları eğlence yerlerine götürülüp ağırlanmaları gibi getir götür hizmetlerini çok iyi becerdiği için şirketin yeri doldurulmaz bir elemanı haline gelmişti. Herr Ludwig'e gelince, Cahit bilmese bile Fuat Bey, Herr Ludwig'in kullandığı lüks arabanın kendisine ait olmadığını, Alman firmasının bu arabayı yalnızca önemli yabancı konuklar için servise çıkarttığını biliyordu. Ama bu, Herr Ludwig'in önemsiz biri olduğu anlamına gelmezdi. Yıllardan beri, başta Türkiye olmak üzere, sürekli olarak hemen bütün Orta Doğu ülkeleriyle iş yapan, onların başta İngiltere olmak üzere, bütün Avrupa topluluğu ülkelerinden, İskandinav ülkelerinden yapacakları ithalatı, bu ülkelere yapacakları ihracatı organize eden bir Alman şirketler topluluğunun dış ilişkiler müdürü olarak yılda birkaç kez İstanbul'a gelirdi. Boğaza, balığa, rakı ve rakı mezelerine hayrandı. Tek tük birkaç Türkçe sözcük de öğrenmişti. Son zamanlara kadar en yakın dostu Galip Bey'di Herr Ludwig'in. Bu dostluk yalnız iş ilişkileriyle sınırlanmıyordu. Galip Bey'in Gümüş Suyu'nda Çifte Vav Sokağı'ndaki bekar evini bilen birkaç kişiden biri de oydu. Ama şimdi Galip şirketten ayrıldığı için Herr Ludwig konuşmalarında onun adını anmamaya özen gösteriyordu. Galip'le içtikleri suyun ayrı gitmediği günlerde Herr Ludwig, Cahit'in kimi kişisel özellikleri hakkında oldukça geniş bilgi edinmişti ondan. Cahit'in bazı önemli konuları konuşmak üzere bizzat Almanya'ya geleceğini öğrenince bu bilgiler doğrultusunda bazı özel hazırlıklar da yapmış, ancak Cahit'in Frankfurt'ta sekreteriyle birlikte geleceğini öğrenince bu hazırlıkları bir yana bırakmak zorunda kalmıştı.
Ayrım sonu.